Ayrım 12. Doğudan uzakta Amin Maluf. Sayfa 152. 3. bölüm. Albert gibi Naim de Murad'ın vefatını duyuran mesaja çok çabuk cevap verdi. Her ikisi de Amerika'da, biri ABD'de, diğeri Brezilya'da yaşadıkları için mesajı sabah erken işe gitmeden önce almışlardı. Ama artık gün içinde insanın mektuplarını gözünün önünde bulmadığı veya cebinde taşımadığı bir saat pek kalmadı. Sevgili adam, mesajın beni beklenmedik bir hüznün içine gömdü. Yıllardır aklımdan bile geçirmediğim bir adamın kaybının beni bu kadar etkileyebileceğini düşünmezdim. Ama sanırım ondan çok adının anılmasının bana çağrıştırdığı dönem, hayatımın en mutlu dönemlerinden biri söz konusu. Ülkede geçirdiğim son akşam hala aklımda. Murad'ın eski evinde mangalın etrafında toplanmış ve birbirlerini terk etmemeye söz veren arkadaşlar. Halbuki yollar çoktan ayrılmış ve olaylar onları dünyanın dört bir köşesine savurmaya başlamıştı. Bu kelimeleri yazarken yüzlerini tek tek görür gibiyim. O gece içine düştüğüm ikilemi de yeniden yaşıyorum. Anneme ve babama planları hakkında hiçbir şey sızdırmamaya söz verdiğim halde ertesi gün geri dönmemek üzere gideceğimi size söylemeli miydim? Ama sana bütün bunları anlatmıştım zaten. Tanya'ya hemen bugün yazacağım. Bana adresini göndermekte iyi yapmışsın. Ülkeden ayrıldıktan sonra ne onunla ne de Murad'la temasım olmuştu. Aramızda herhangi bir çatışma veya bozuşma da yaşanmadı. Sadece birdenbire bağlantı kopuverdi. Hayat yollarımızı ayırdı demek adettendir. Daha iyi bir ifade aklıma gelmediği için ben de bununla yetineceğim. Senin için olay farklıydı, biliyorum. Bir gün bana onlardan artık haber almadığını, yeniden görüşmeyi de düşünmediğini söylemiştin. Doğal olarak bozuştuğunuz sonucuna varmıştım. Ama başka hiçbir şey söylememiştin. Hayır, şimdi düşünüyorum da bir veya iki kez Murad'ın faaliyetlerinden söz etmiş ama açıklama yapmamıştın. Aranızda neler olup bittiğini ve onu neden suçladığını bir gün bana da açıklarsan sevinirim. Acelesi yok ama bilmek isterim. Anılarımda siz ayrılmaz bir ikiliydiniz. Tabii ki bu söylediğim, dur bir hesaplayayım, 27 yıl önceydi. Tanrım, ne sinir bozucu bir durum. Neyse ama hala hayattayız, hala hatırlayabiliyoruz, duygulanabiliyoruz. Seni kardeşçe kucaklıyorum, Naim. Adam mesajı tekrar tekrar okuduktan sonra biraz coşkuya da kapılarak anında yanıtlamaya girişti. Derhal cevap verdiğin için binlerce kez teşekkür Naim. Eski ev hakkında söylediklerin benim içimde de birçok şeyi canlandırıyor. Mangal, sıcak şarap ve ayrıca taraça. Hatırla, evet özellikle taraça. Oraya çıktığımızda tüm dünyaya tepeden bakıyor ve geleceğe hakim oluyormuşuz duygusuna kapılırdık. Murad'a benim ona karşı tavrıma ve bozuşmamızın nedenlerine ilişkin son derece meşru soruda hiç vakit geçirmeden cevap vereceğim. Çok uzun süredir onun faaliyetlerinden, tavırlarından, affedilmez hatalarından bir tarihçi olarak yapmam gereken şeyi yapmaya hiç vakit ayırmadan söz etmeyi alışkanlık haline getirdim. Halbuki o benim Roma çağıma ait bir kişilik olsaydı, gönlümde bir kanaat oluşsa bile suçlamalarımı hakkaniyet ve serin kanlılık ölçülerine göre dile getirirdim. O nedenle en başından başlıyorum ve senin zaten bildiğin şeyleri tekrarlamak zorunda kalırsam önceden özür diliyorum. Senin ve benim gözyaşları içinde söz etmeye devam ettiğimiz bu büyük ve eski aile evinin bazıları Osmanlı devrine kadar uzanan ihtilaflara konu olduğunu sanırım sen de biliyorsun. Murad'ın büyük dedesi, sonra dedesi, son olarak da babası öbürlerini duruşmadan duruşmaya giderek geçirmişlerdi. Ayrıntılara girmeyeceğim, bıktırıcı olabilir. Zaten hepsini de bilemem. Bu nedenle sana şu kadarını söylemekle yetineyim. Yıllar yılları ve kuşaklar kuşakları kovalarken köylerinin içinde ve civarında muazzam araziler edinmişlerdi. Birçok kez de alım-satım işlemi gerçekleştikten sonra iş yaptıkları kişinin böyle bir satış yapma yetkisinin olmadığını, söz konusu parselin aslında bir komşuya ait olduğunu veya satıcının tek mülk sahibi olmayıp erkek ve kız kardeşleri, kuzenleri olduğunu, bazen bunların sayısının epey kalabalık olduğunu, onların da satıştan pay almaları gerektiğini ve bazılarının satmaya hiç niyetli olmadığını öğrenmişlerdi. Bu nedenle sonu bir türlü gelmeyen davalar açılıyordu. Arkadaşımıza miras kalan bu ihtilaflardan biri onu diğerlerinden daha çok etkiliyordu. Eski ev konusundaki ihtilaf, işin özüne onu tanıdığımdan beri hayatını zehir eden konuya girmek için ayrıntıları geçiyorum. Köyden bir aile evin bir kanadının, bizim Taraca'nın bulunduğu kanat, yasa dışı bir şekilde kendi arazisi üzerine inşa edildiğini ileri sürüyordu ve mahkemeden de bu yönde bir karar çıkartmayı başarmışlardı. Köyün girişindeki fıstık yeşili, ferforjeli, rengarenk ampul dizileri asılı, alacalı bulacalı o korkunç binayı hatırlıyor musun Naim? Evin gözleri kuşku dolu çocukları yolun ortasında top oynar ve biz arabayla geçerken çok ağır ağır kenara çekilirlerdi. Eski evde gözü olan yeminli düşmanlar işte o aileydi. Kağıt üzerinden Murad ile soyadları aynıydı ama onların klanının bir de lakabı vardı. Zınutlar, yani kollar. Sanırım fiziksel kuvvetlerine bir göndermeydi bu. Arkadaşımız onlara Fransızca olarak Le Fier Abra, yalancı pehlivanlar demekten hoşlanırdı. Zaten onlara karşı bir kast duygusu olarak görmek gereken aşağılayıcı bir tavrı vardı. Köyde herkes birbiriyle üç aşağı beş yukarı akrabaydı. Ama Murad'ın ait olduğu dal kendini üstün görüyordu. Bu olay beni her zaman çok şaşırtmıştı. Arkadaşımız solcu olduğunu söylediği ve eşitlikten söz ettiği dönemde bile bu yoksul akrabaları küçümsediğini açıkça belli etmekten rahatsız olmuyordu. Hayır, uygun sıfat yoksul değil herhalde. Zınutların bazıları servet yapmış ama statüleri esaslı biçimde değişmemişti. Çünkü şehre yerleşmemişlerdi. Çünkü onların babaları avukat, doktor, mühendis veya bankacı değildi. Çünkü oğulları üniversiteye gitmiyordu ve benzeri şeyler. Ama Murat aradaki asıl farkın bu olduğunu asla kabullenmezdi. Onlara duyduğu tiksintiyi, kızlarını 16 yaşında evlendirmeleriyle, seçimlerde oylarını en fazla para verene satmalarıyla ve çalıp çırparak geçinmeleriyle izah ediyordu. Sana yazdıklarımı gözden geçirirken gülümsedim. Arkadaşımızın kötü niyetiyle ve kast zihniyetiyle dalga geçme hakkını kendimde görmüştüm. Ama ben de bu insanları tasvir ederken benzer ön yargıları rahatça kullanmışım. Babam mimar ve annem de dekoratör olduğu için bu insanlara yönelik aşağılamamı estetik terimlerle ifade ediyorum. Alacalı bulacalı binaları, fıstık yeşili ferforjeleriyle alay ediyorum. Ama aslında beni her zaman rahatsız etmiş bir gerçekliğin üstünü örtüyorum. Bende de ne dersem diyeyim kendi kast zihniyetim var. Hem zenginlere hem de yoksullara karşı her zaman tiksinti duydum. Benim sosyal vatanım ikisinin arasında yer alıyor. Ne mülk ne de talep sahiplerine dahilim. Ben ne zenginlerin miyopluğundan ne açların körlüğünden mustarip olduğu için dünyaya bilinçli bakabilen orta tabakadanım. Kuşkusuz yazının bu şekilde amacından sapmasından rahatsız olan adam yazmayı bıraktı ve o cenaze gününde zihinsel olarak Murad'ın köyüne gidebilmek, tabutu, çelenkleri, kalabalığı, mezarlığı, kazılmış çukuru, itişmeleri, siyahlar giymiş kadınları hayal edebilmek için gözlerini yumdu. Sonra bu görüntüleri silip büyük taraçada veya küçük salondaki mangalın etrafında yaşanmış, artık geri gelmeyecek önceki bir hayata ait daha eski sahneleri hatırladı. Bu da onu bilgisayar ekranına yazmakta olduğu mesaja geri döndürdü. Ama utanç verici itiraflarıma burada son verip talihsiz arkadaşımıza ve aklından asla tamamen çıkartamadığı bu ihtilafa dönüyorum. Kendi payıma durumun ne merkezde olduğunu sormaktan özenle kaçınıyordum. En ufak soruda bile günün geri kalanını buna kafa yormakla geçireceğini biliyordum. Ayrıca bu konudaki her türlü sohbetin yüzeysel ve neredeyse zalimce olacağını biliyordum. Peki durum ne merkezdeydi? hiçbir merkeze değildi. Biliyorsun bizde böyle meseleler hiçbir zaman nihai olarak halledilmez. İşler durmadan karışır, evraklar çoğalır ve birbirini çürütür, dosyalar kabarır da kabarır. Sonra insan ölür ve ihtilafı mirasçılarına bırakır. Murat göğsünün üstünden hiç kalkmayan bu ağırlık yüzünden babasının kalbinin 44 yaşında durduğuna inanıyordu. Kendisi de bu yükü çocukluğundan itibaren taşımak zorunda kalmıştı. Bundan kurtulmak istese de ne yapmak gerektiğini bulamamıştı. Eski ev onun için basit bir mülkten çok daha fazlasıydı. Statüsünü, itibarını, şerefini ve akrabalarına sadakatini, kısacası varlık nedenini temsil ediyordu. Onu kaybetmeye razı olamazdı. Ama onu ancak insanı tüketen bir kavga pahasına elinde tutabilirdi. Onun zırhındaki tek gedik ezelden beri bu ihtilaf olmuştu. Felaket ve utanç da bu gedikten sızacaklardı. Tabii araya bir de savaş girdi. Savaş olmasa zaman aynı Osmanlı dinginliği içinde akmaya devam edecek ve köy kavgası olarak kalacaktı. Bunun yerine çatışmalar başlar başlamaz yerel ihtilaf deyim yerindeyse daha geniş çaplı ihtilaflarla iç içe geçti. Murad'ın hasımları silahlandılar, hızla gelişen bir siyasal harekete katıldılar ve bir gün ülkeye hakim olan kaos ortamından faydalanıp eski evi işgal ettiler. Topluluğun başına hukuk mezunu olmasına rağmen deli dolu kavgacı 25 yaşında bir genç çekiyordu. Hafızam beni yanıltmıyorsa adı Şamil'di. Kendisine Jaguar dedirtiyordu. Bu lakap bildiğimiz yırtıcı hayvana değil, yeni satın aldığı belki de el koyduğu otomobile bir göndermeydi. Kolayca tasavvur edebileceğin gibi Murat deliye döndü. Konuştuğu herkese o gözü dönmüş herifi kendi elleriyle öldüreceğini söylüyordu. Ona göre yaşadığı kıyametten başka bir şey değildi. Geri adım atmak, olayı yumuşatmak, hatta uygun zamanı kollamak söz konusu olamazdı. O dönemde birkaç kere telefon açıp onu yatıştırmaya, bir çılgınlık yapmasını engellemeye uğraştım. Boşuna çabaydı. Israr ettiğimi görünce zaman zaman sergilediği kabalıkla konunun beni ilgilendirmediğini, kendi evinin, kendi mirasının, kendi aile mülkünün söz konusu olduğunu, benimse sahanın gerçeklikleriyle bağlarını koparmış bir göçmenden başka bir şey olmadığımı söyleyiverdi. Tartışmayı kestim. Bir daha başını ağrıtmayacağımı söyledim. Murad'ın evini geri almak için ne planladığını öğrendiğimde... Cep telefonu çalınca adam yazmayı bıraktı. Semiramis onu eski evden arıyordu. Cenaze töreni sona erdi ama hala çok kalabalık. Tanya'da ben de durmadan el sıkıyoruz. İnsanlar onun yanında görünce beni de aileden sanıyor. Ancak şimdi biraz uzaklaşıp seni arayabildim. Şu anda Taraça'nın her zaman oturduğumuz köşesinde korkuluğa yaslanmış duruyorum. Belki ben de seninle gelmeliydim. Sonuçta... Hiçbir pişmanlık duyma adam. Sen bütün bunlara katlanamazdın. Cenaze alayı, merasim, konuşmalar, yalanlar, sonu gelmez taziye kuyruğu, öğlen güneş altında mezarlıkta defin. Tam bir işkence. Ben geleli 5 saati geçti ve çilem henüz sona ermedi. Gelirken kendi kendime Tanya'yı öperim sonra ilk fırsatta sıvışırım diyordum. Ama beni görür görmez koluma yapıştı ve bir daha bırakmadı. Sanırım ona hayatının en mutlu dönemini hatırlatıyorum. Murat'la yeni tanıştığı tüm topluluğumuzun coşkulu, saf ve dayanışmacı olduğu dönem. Medeni kanunda yemek yemeye ve tartışmaya gittiğimiz dönem. Hiçbir düşe yasak konmadığı dönem. Tabii ki sen ve diğerleri burada olmadığınız için bana yapıştı. Zaten seni bunun için aradım. Cenaze törenini atlatmakla iyi ettin. Ama bir görünsen fena olmaz. Şimdi mi? Hayır, hemen değil. Ev hala insan dolu. 8:30'a doğru gelirsen hiç kimse kalmaz. Tanya da seni gördüğüne sevinir. Böyle bir günün ardından çok yorgun olmaz mı sence? Olur. İflahı kesilmiş olur. Şimdiden kesildi bile. Ama seni görürse yine de içi rahat eder.
Düşüneceğim.
Hayır, düşünme. Metre d'hotel'in Francis'in kardeşinin arabası var. Boş vakitlerinde taksicilik yapıyor. Müşterilerimizi istedikleri yere götürüyor. Ona telefon edeceğim. Adı Kivan. Uğrayıp seni alır. Mesela saat 8'e doğru, tamam mı?
Ama bu bir soru değildi. Adam uzun bir iç geçirmeyle cevap verdi. Ama bu aynı zamanda bir teslim bayrağıydı. Sonra hemen bilgisayar ekranının karşısına oturdu.
Tam sana bu uzun mektubu yazarken sevgili Naim, Murat'ın cenaze törenine katılan Semi, Taraça'dan, evet bizim Taraça'dan arayıp bu akşam 5-10 dakikalığına Tanya'ya uğramamı söyledi. Birazdan bir araba gelip beni alacak. Yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir aradan sonra oraya yeniden adım atmaya hazırlanırken ve zavallı arkadaşımız yeni toprağa verilmişken sana eski ev hakkındaki bu ihtilafın hikayesini anlattığım için kendimi gülünç hissediyorum. Ama üzücü koşulları bir kenara bırakıp öyküye geri dönüyorum ve gitmeden önce bunu sana göndermek istiyorum. Murat'ın evini geri almak için ne planladığını iş işten geçtikten sonra öğrendim. O dönemde ülkede fiilen merkezi otorite kalmamıştı. Hem başkentin mahallelerinde hem de dağlık kazalarda genellikle çok tuhaf lakaplar takılan yerel şefler türemişti. Sözünü ettiğim Jaguar'ın dışında, diğer aklıma gelenler arasında bir Rambo, bir Zorro, bir Killer, bir Terminator ve bir de Klaşen var. Kalaşnikov'un sevgi ifade eden küçültme eki konmuş hali. O dönemde bu küçük şeflerden düzinelerce vardı ama çok azının nüfuzu kendi mahallesinin, klanının veya doğduğu kasabanın sınırları dışına taşıyordu. Yüksek komiser adı takılan karışık şahsiyetin çapı ise farklıydı. O da kendi 15 dakikalık şöhretini yakaladığına göre belki söz edildiğini duymuşsundur. Sömürge döneminden miras kalmış bu isim yabancı bir güçle olan organik bağı ima ediyordu. Ve bu adam gerçekten de şu veya bu dönemde askeri birliklerini bedbaht ülkemize göndermiş bölgesel güçlerin gözünde faydalı, hatta münferit olaylarda vazgeçilmez birisi olmayı başarmıştı. Ne zaman topraklarımız istila edilse, istilacıyı karşılamaya, yollarını süslemeye, hizmetine girmeye ve onu kendi yerel hasımlarına karşı kullanmaya hevesli vatandaşlarımız çıktığını sana öğretecek değilim. Parçalanmış her ülkede mutlaka hainler ve işbirlikçiler çıktığını söyleyeceksin. Kuşkusuz doğru. Ama bana öyle geliyor ki bizde anlık galiple sanki bu işte ayıplanacak hiçbir yan yokmuş gibi fazla gönülden işbirliği yapılıyor. Ezelden beri ileri sürülen mazeret imgesel özdeyişte de söylendiği üzere göz matkaba dayanamazdır. Ülkedeki çeşitli cemaatlerin baş kaygısı her zaman hayatta kalabilmek, her ne pahasına olursa olsun hayatta kalabilmek olmuş. Bu da her türlü uzlaşmanın bahanesi olarak kullanılmıştır. Ben uzaklaşmayı, kendimi emniyete almayı seçtiğim için geride kalanlara ders verecek bir konumda değilim. Ama bu öfkelenmemi ve zaman zaman allak bullak olmamı engellemiyor. Senin için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Her neyse, işbirliği sanatında bu yüksek komiser tartışmasız bir virtüözdü. Peş peşe 3 ayrı işgalcinin hizmetine girebilmiş, her birini güvenilir bir müttefik olduğuna inandırabilmiş ve hepsinden yetki ve nüfuz temin edebilmişti. Entelektüel eğitimin benimkine benzediği için böyle şahsiyetlerin adı geçtiğinde aklıma ne tarz kelimeler geldiğini kolayca tahmin edebilirsin. Dolayısıyla Murad'ın evini işgal edenlere karşı devreye girmesini istemek üzere bu yerel Quisling'in evine gittiğini öğrendiğim gün nasıl öfkelendiğimi, çılgına döndüğümü de anlayabilirsin. Beriki haliyle bu duruma çok memnun olmuştu. Kendisi tüm vaktini hakem rolü oynayabilmek için hizipler arası kavgaları körüklemekle geçirirken, Cebel'in büyük bir ailesinin mirasçısı ve ileri gelenlerinden biri malını geri almak için ondan yardım dilenmeye geliyordu. Murad'ı kabul etmekten mutluluk duymuş ve gururu okşanmış olmalı. Murad'a isteğinin en kısa sürede yerine getirileceği sözünü verdi. Arkadaşımız ise acemice, "Peki söyleyin ben sizin için ne yapabilirim?" diye sordu. Çünkü karşısındakinin bu müdahaleye karşılık para isteyip istemeyeceğini bilmiyordu. Şerefli kopuk bunu hakaret saydı. Ne yani, adaleti tesis etmek, saygın bir yurttaşın malını geri almasına yardım etmek için bir de para mı isteyecekti? Söz konusu bile olamazdı. Doğu Akdenizli kadim bir bilge, eğer sana yardım eden birisi paranı istemiyorsa, demek ki masraflarını başka bir şekilde çıkarmayı düşünüyor der. Murat da bundan bir haber değildi ama evinin başına gelenler gözlerini öylesine kör etmişti ki sağduyusunu tamamen yitirmişti. Görüşmenin hemen ertesi günü işgalci ordunun bir müfrezesi her tarafa ateş açarak eski evi bastı. Gafil avlanan köy milisleri fazla çatışmadan teslim oldular.
Ama saldırganlar onları silahsızlandırıp evden çıkarmakla yetinmediler. Jaguar lakaplı şahsı bir duvarın önüne diktiler ve ibret olsun diye kurşuna dizdiler. Baş işbirlikçi daha sonra Murad'ı çağırıp evinin kurtarıldığını, ailesiyle birlikte yeniden oraya yerleşebileceğini, artık korkacak hiçbir şey kalmadığını, çünkü hasımlarına unutmayacakları bir ders verildiğini muzaffer bir edayla bildirdi. Arkadaşımız can kaybı olacağının bir an bile aklına gelmediği konusunda bana yemin etti ve ben de böyle bir adama başvurduğunda kan akabileceğini düşünmüş olması gerektiğini bilsem bile masumiyet karinesini onun lehine kullanmak isterim. Ayrıca Jaguar'ın nasıl öldüğünü çok sonradan öğrendiği konusunda da bana güvence verdi. Başlangıçta baskın sırasında elinde silahıyla vurulduğunu düşünmüştü. Zaten bu da epey ciddi bir durum olur ve Zunutlarla güçlü bir intikam isteği doğurmaya yeterdi. Ama kardeşlerinin ve kuzenlerinin önünde soğukkanlı bir biçimde infaz edilmesi bambaşka bir trajediydi. Erkek erkeğe kapışma karşısındakini öldüreceğin zaman bile belirli bir karşılıklı hürmet düzeyini gerektirir. Buna karşılık infazla karşındakini hem öldürmüş hem de aşağılamış olursun. Jaguar'ın cenaze töreninde klanının kadınları kırmızılar giyinmişlerdi. Bu ancak kahramanlarının öcü alındıktan sonra mateme girecekleri anlamına geliyordu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 162.